Ayrım 2.
Gece otağı kurmuş ordular için yıldızlı gökyüzü gibi düzenlidir. Nöbet sıraları, keşif subayı, devriyeler. Başka her şey savaş durumundaki ordunun o bitmez kargaşası, beklenmedik olayların birden şaha kalkıveren atlar gibi ortaya çıktığı gündüz keşmekeşi şimdi uykuya varmıştır. Hristiyan aleminin tüm savaşçılarını ve dört ayaklarını yenmiştir uyku. Hayvanlar sıra sıra ayakta uyur, ara sıra nallarını yere sürter, hafiften kişner ya da anırırlar. İnsanlarsa kendilerini en sonunda yine miğferlerinden, zırhlarından soyunmuş, birbirinden ayrı, birbiriyle karıştırılmayacak birer kişi olarak bulduklarına memnundurlar. İşte orada horul horul horlamaktalar hepsi. Öte yanda kafirlerin ordugahında da her şey tıpı tıpına aynıdır. Aynı adımlarla ileri geri gidip gelen nöbetçiler, kum saatinden son kum tanecinin geçtiğini görür görmez koşup nöbeti devralacaklarını uyandıran nöbetçi çavuşu, uykusuz gecesinden yararlanıp karısına mektup yazan subay. Hristiyan ve kafir keşif kolları iki yandan karşılıklı yarım mil ilerler, neredeyse ormana kadar gelirler. Ama orada biri bir yana, öbürü öteki yana sapar. Hiç karşılaşmazlar. Sonra gerisin geri, ordugaha dönüp her şeyin yolunda olduğunu bildirir, gidip yatarlar. Yıldızlar ve Ay Dede iki düşman otağının üzerinden sessizce kayıp giderler. İnsan hiçbir yerde ordudaki kadar rahat uyumaz. Yalnız Agilülfo o rahatlıktan nasibini alamıyordu. Tam donanımlı beyaz zırhının içinde Hristiyan ordugahının en derli toplu, en konforlu çadırlarından birinde sırt üstü uzanmayı deniyor, düşüncelerini sürdürüyordu. Uykuya dalmaya hazırlanan birinin başı sonu belirsiz düşünceleri değil, hep belli bir mantık çizgisini izleyen yerli yerince düşünceler. Çok geçmeden dirseğine dayanıp doğruluyordu. Herhangi bir el işine dalma gereksinimi duyuyordu. Zaten pırıl pırıl olan kılıcını parlatmak ya da zırhının ek yerlerini yağlamak gibi. Bu işlerde uzun sürmüyordu. İşte az sonra ayağa kalkıyor, mızrağını kalkanını alıp çadırından çıkıyor, beyazımsı gölgesinin ordugahta gezindiği görülüyordu. Sivri tepeli çadırlardan uyuyanların ağır soluklarının konseri yükseliyordu. Gözlerini yumabilmek, bedeninin bilincini yitirmek, kendi saatlerinin boşluğuna gömülmek, sonra uyanıp kendini yeniden öncekinin aynı bulmak, yaşantısının ipliklerini yeni baştan örmek ne demektir? Agilülfo bunu bilmiyordu. Ve var olan insanlara özgü olan uyuma yetisine imrenmesi de öyle, insanın aklının bile almadığı bir şeye karşı duyduğu belirsiz imrenmeydi. Şurada burada çadırların kıyısından köşesinden çıkmış, yukarı kalkmış baş parmaklarıyla çıplak ayakların görünümü onu daha fazla etkiliyor ve tedirgin ediyordu. Uykuya varmış ordugah bedenlerin sultanlığıydı. İçilmiş şarabı ve bir savaşçı gününün terini hohlayan eski Adem teni serilmiş yatıyordu göz alabildiğini. Çadırların eşiklerinde içleri boşalmış zırhlar karmakarışık yığılmışlardı. Sabaha hizmetkarlar ve seyisler alıp güzelce parlatsınlar, bir hale yola koysunlar diye bekliyorlardı. Dikkatli, sinirli, kibirli geçip gidiyordu Agilülfo. Gerçi beden sahibi insanların bedenleri içinde hasete benzer bir tedirginlik uyandırıyordu ama aynı zamanda gururla, bir üstünlük duygusuyla kasılarak küçümsüyordu onları. Ünleri dillere destan olmuş meslektaşları, o şanlı şövalyeler aslında neydiler yani? Rütbelerine, adlarına, başardıkları büyük işlere, güçlerine ve yiğitlerine tanık olan zırhları, işte bir kabuğa, içi boş bir demir yığınına dönüşmüştü. İnsanlarsa oracıkta horlayıp duruyorlardı. Yüzlerini yastıklarına gömmüş, aralık dudaklarından incecik bir salya sızıyor, parçalanmaz, bölünemezdi. Günün ve gecenin her saatinde falan gün aşağı Selimpia ve Fes Şövalyesi ilan edilmiş, Hristiyan ordusunun onurunu yüceltmek için falan falan ve falan kahramanlıkları göstererek İmparator Carlomagno'nun ordusunda filan ve filan birliklerin komutanlığına atanmış bulunan Guldivernizade ve Corbentras ve Suralı vesaire zade Agilülfo Emo Bertrandino olarak kalıyordu. Üstüne üstlük tüm ordugahın en güzel, en temiz zırhı, varlığının ayrılmaz bir parçası olarak onundu. Ayrıca dünyalara nam salmış nice şövalyelerden daha iyi bir subaydı. Hatta subayların en iyisiydi. Gel gelelim gecenin içinde umutsuz dört dönüyordu. Komutan Beyzade'm bağışlayın ama nöbeti devralmaya ne zaman gelirler acaba? 3 saattir burada ağaç oldum. Nöbetçi karnı ağrıyormuş gibi mızrağına abanmıştı. Agilülfo başını çevirmedi bile. ''Yanılıyorsun, ben nöbetçi subay değilim.'' dedi. Yürüdü geçti. ''Kusura bakmayın komutanım. Hani baktım buralardan geçiyorsunuz da sandım ki...'' Hizmette en ufak bir eksiklik Agilulfo'ya her şeyleri denetlemek, başkalarının işlerinde başka yanlışlar ve ihmaller bulmak için delice bir istek verirdi. Ulu orta gelişi güzel yapılmış şeyler karşısında şiddetli bir acı duyardı. Ama görevlerinin arasında o saatte böyle bir denetim yapmak bulunmadığından bu davranışı da yersiz, hatta disipline aykırı sayılırdı. Agilulfo kendini tutmaya, ilgisini ertesi gün zaten uğraşmakla yükümlü bulunduğu özel sorunlarla sınırlamaya çalışıyordu. Örneğin mızrakların konduğu bir takım avadanlıkların ya da samanı kuru tutmaya yarayan geleşlerin düzenlenmesi gibi. Ama beyaz gölgesi hep geceden arta kalmış bir şarap damacanası bulabilmek umuduyla mahzeni karıştıran bir çavuşun, bir nöbetçi subayın, devriye erlerinin karşısına dikiliyordu. Her seferinde Agilulfo bir an için ne yapacağını kestiremiyordu. Yalnızca varlığıyla başkalarının disiplin saygısına zorlamayı beceren biri gibi mi davransın, yoksa görevli olmadığı bir yerde bulunduğundan kibarca bir adım geri çekilip hiç orada yokmuş gibi mi yapsın bilemiyordu. Bu kararsızlık içinde düşüncelere dalarak duralıyordu. O tavırlardan ne birini ne ötekine takınabiliyordu. Yalnızca herkesi rahatsız ettiğini duyuyordu. Başkalarıyla ilişki kurabilmek için bir şeyler yapmak istiyordu. Örneğin çavuş edasıyla buyruklar yağdırmaya, sövüp saymaya başlamak ya da meyhane arkadaşları arasında yapıldığı gibi katıla katıla gülüp açık saçık laflar etmek gibi. Böyle yapacak yerde kibir maskesi takmış bir çekingenlikle ya da çekingenlikle dengelenen bir kibirle anlaşılmaz bir selam mırıldanarak geçip gidiyordu. Ardından onların kendisine bir şeyler söylediklerini sanarak "ne?" diye şöyle bir dönüp arkasına bakıyor ama hemen sonra kendisiyle konuşmadıklarını anlayarak oradan kaçarcasına uzaklaşıyordu. Ordugahın sınırlarına, ıssız yerlere doğru ilerliyor, çıplak bir yükseltiye varıyordu. Durgun geceyi yalnızca sessiz kanatlı, minik, biçimsiz bir takım gölgelerin yumuşacık uçuşu kımıldatıyordu. Bir an bile bir yön tutturamayan yarasalardı bunlar. Fare ile kuş arasında ne olacağını şaşırmış o zavallı bedenleri bile elle tutulur güvenli bir nesneydi. Öyle açık ağzıyla sivrisinekleri yutarak havada kendisini oradan oraya atabilen bir şey işte. Oysa rüzgar esintileri, uçuşan sivrisinekler ve ay ışığı Agilulfo'nun bütün o zırhının her yarığından girip çıkıyorlardı. Yüreğinde mayalanıp kabarmış olan belirsiz öfke birden patlak verdi. Agilulfo kılıcını kınından çekti, iki eliyle birden kavradı. Alçalan her yarasaya var gücüyle indirmeye koyuldu. Sonu sıfır. Yarasalar başı sonu belirsiz uçuşlarını sürdürüyorlardı. Havanın yer değiştirmesiyle ancak sarsılıyorlardı. Agilulfo kılıcını yel değirmeni gibi savuruyordu. Artık yarasalara vurmaya çalışmaktan vazgeçmişti. Darbelerine bir düzen gelmişti. Kılıçla eskrim kurallarına uyuyordu. İşte gelecek çarpışmaya hazırlanır gibi. Talim yapmaya başlamış, ters vuruş, aldatma, savuşturma hareketleri üstüne kuramlar sıralıyordu. Birden durdu. Orada bir çitin arkasından tepede bir delikanlı bitivermiş kendisini seyrediyordu. Tek silahı kılıcıydı. Göğsü hafif bir zırhla korunmuştu. "Ah şövalyem!" diye bağırdı delikanlı. "Sizi engellemek istemezdim. Çarpışmaya mı hazırlanıyorsunuz? Şafağın ilk ışıklarıyla savaş başlayacak değil mi? İzin verir misiniz ben de sizinle birlikte talim yapayım?" Ve kısa bir sessizlikten sonra "Ordugaha dün geldim. Benim ilk çarpışmam olacak. Her şey beklediğimden o kadar farklı ki." Agilulfo şimdi yan duruyordu. Kılıcını göğsüne bastırmış, kollarını kavuşturmuş, kalkanının ardına gizlenmişti. Silahlı çatışma durumunda komutanlıkça verilen karar ve buyruklar subaylara ve birliklere harekat başlangıcından bir saat önce bildirilir, dedi. Delikanlı hevesi kursağında bırakılmış gibi kala kaldı. Ama hafif bir kekelemeyi yenerek yine aynı coşkuyla sözü aldı. Şimdi bakın, ben buraya şey için geldim. Babamın öcünü almak için. Siz büyüklerimden... Lütfedip savaşta Emir İzuare olacak o kafir köpeğiyle karşılaşmak için ne yapmam gerektiğini söylemenizi istiyordum. Yani tıpkı onun kahramanı pederim Rosiglione Markisi Gerardo'ya yaptığı gibi. Çok kolay delikanlı, dedi Agilulfo. Sesinde şimdi biraz coşku seziliyordu. Yönetmelikleri ve tüzükleri ezbere bilen bu bilgisinden aynı zamanda da başkalarının hazırlıksızlığını kanıtlamaktan zevk alan birinin coşkusu. Düello, öç alma ve onur lekeleri genel müdürlüğüne bu isteğinin gerekçesini belirten bir dilekçeyle başvurursun, onlar gereğini düşünürler. Onun hiç değilse babasının adını duyunca şaşkınlık ve saygı göstermesini bekleyen delikanlı, bu söylevin anlamından önce tonuna gücendi. Sonra şövalyenin dediklerini düşünmeye çalıştı ama yine de için için yatsımaya ve yüreğindeki coşkuyu öldürmeye çabalıyordu. Aman şövalyem, benim derdim genel müdürlükte değil ki. Beni anlıyorsunuz herhalde. Yani kendi kendime diyordum ki yüreğimdeki bu cesaretle bir değil 100 kafiri gebertmeye yetecek bu ateşle, sonra silah kullanmada da üstüme yoktur, iyi eğitildim biliyor musunuz? Diyordum ki o kargaşalıkta daha ne yana gideceğimi anlayamadan, bilmem ki o köpeği bulamazsam elimden kaçarsa, işte böyle durumlarda sizler ne yaparsınız söyleyin şövalyem. Yani savaşta özel bir sorununuz varsa, yalnız sizin için ölüm kalım meselesi olan bir şey yani. Agülülfo kuru bir yanıt verdi. Ben sıkı sıkıya kurallara uyarım. Sen de öyle yap. Yanılmazsın. Bağışlayın dedi çocuk. Soğuktan donmuş gibi kala kalmıştı. Canınızı sıkmak istememiştim. Sizinle bir soylu şövalye ile birazcık kılıç talimi yapmak isterdim. Çünkü ben eskrimde çok iyiyimdir. Ama bilirsiniz ya, hani bazen sabahın köründe insanın kasları uyuşmuş olur. Daha ısınmamıştır yani. O zaman istediğim gibi fırlayamıyorum. Size de oluyor mu? Bana mı? Hayır olmaz dedi Agülülfo, sırtına dönmüş uzaklaşıyordu. Delikanlı konaklama yerlerine daldı. Şafaktan önceki belirsiz saatti. Çadırların arasında insanların ilk kımıldanmaları seziliyordu. Kurmaylar daha kalk borusu çalmadan ayaktaydılar. Komutanların ve kurmay subayların çadırlarında gökyüzünden süzülen alacakaranlıkla yarışan meşaleler yakılmıştı. Akşamdan fısıldaştıkları gibi gerçekten savaş günü müydü bu başlayan? Yeni gelen tedirginliğe kapılmıştı ama beklediğinden, kendisini oraya sürüklemiş olandan farklı bir tedirginliğe. Daha doğrusu yeniden toprağa sağlamca bastığını duyma kaygısıydı bu. Çünkü şimdi her dokunduğu şey sanki içi boşmuş gibi ses veriyordu. Pırıl pırıl zırhlarını kuşanmış, tepeleri sorguçlu toz toparlak miğferler giymiş, yüzleri siperlerinin ardına gizli soylu yiğitlere rastlıyordu. Çocuk dönüp dönüp arkalarından bakıyor, tavırlarına şöyle zırh, miğfer, omuzluklar tek parçaymış gibi bellerinin üzerinde kurumla bir yandan bir yana dönüşlerine öykünmek geçiyordu içinden. İşte yenilmez şövalyelerin arasındaydı. Silah elde onları savaşta izlemeye, onlar gibi olmaya hazırdı işte. Ama izlediği iki şövalye atlarına binmek yerine üzerinde kağıtlar yığılı bir masaya geçip oturdular. İki büyük komutan olmalıydılar kuşkusuz. Delikanlı koşup kendini tanıttı. Ben mütevefa Marki Gerardo'nun oğlu, şövalye adayı Rossignoneli Rambaldo'yum. Sevil surları dibinde kahramanca çarpışarak şehit olan babamın öcünü almaya geldim. İki adam ellerini tüylü miğferlerine attılar. Alt yanından boğazlıktan ayırarak çıkardılar. Masanın üzerine koydular. Ve miğferlerin altından iki dazlak sarımtırak kafa, derisi biraz pörsümüş, her yanından sarkmış iki yüz, rengi solmuş kaytan bıyıklar çıktı. İki yazman, kağıt doldurmakla ömür tüketen iki kocamış memur suratı. Parmaklarını tükürüklediler. Bir bakalım, Rossiglione, Rossiglione diyerek kocaman bir kayıt defterinin sayfalarını çevirmeye başladılar. İyi ama senin kaydını dün yaptık ya, ne istiyorsun, neden birliğinde değilsin? Hiçbir şey, yani bilemiyorum, bu gece uyku tutmadı. Savaşı düşünmek, ben babamın öcünü alacağım. Biliyorsunuz Emir Izuare'yi öldürmeliyim. Bu iş için aramam gereken bir yer varmış. Ha buldum. Düello, öc alma ve onur lekeleri genel müdürlüğü nerededir acaba? Bak bak bak, daha dün geldin, bugün ayağının tozuyla başımıza neler çıkarıyor. Genel müdürlüğü kim söyledi sana? Şu şey şövalye var ya, o söyledi. Adı her neyse, hani bembeyaz zırhı olan. Of, bir o eksikti. Var olmayan burnunu sokmadığı işte yoktur zaten. Nasıl var olmayan? Burunsuz mu yani? Kendi başı nasıl olsa ağrımaz diye başkalarının başını ağrıtmaya bayılır. Kendi başı niye ağrımaz peki? Başı var mı ki ağrısın? O öyle, var olmayan bir şövalyedir işte. Var olmayan da ne demek? Ben gördüm ya işte, bal gibi vardı. Ne gördün ki? Bir demir yığını. O var olmadan olan biridir. Anladın mı çaylak? Genç Rambaldo görünüşün bu denli aldatıcı olabileceğini hiç aklından geçirmemişti. Ordugaha ayak bastığından beri her şeyin gözüktüğünden farklı olduğunu keşfediyordu. Demek Carlomagno'nun ordusunda insan var olması gerekmeksizin anlı şanlı bir şövalye, üstelik yiğit savaşçı ve gayretli bir subay olabiliyor ha? Yavaş ol bakalım. Kimse Carlomagno'nun ordusunda ve benzeri demedi ki. Yalnızca bizim birlikte böyle böyle biri var dedik, o kadar. Genelde neyin olabilip neyin olamayacağını bizi ilgilendirmez, anlaşıldı mı? Rambaldo, düello, öc alma ve onur lekeleri genel müdürlüğünün bulunduğu çadıra doğru ilerledi. Artık zırhlara ve tüylü miğferlere bakıp aldanmıyordu. O masaların gerisindeki zırhların içinde toz toprağa bulanmış çelimsiz adamcağızların bulunduğunu anlıyordu. Zırhın içinde o kadarcık birinin var olması bile nimetti. Demek şimdi sen general rütbeli Rossiglione Markisi'nin öcünü almak istiyorsun. Bakalım, bir generalin öcünü almak için usulüne en uygun işlem 3000 başı temizlemektir. Kolayından 3 tane verelim sana. İşin tamam olsun. Galiba anlatamadım. Ben öldürmem gereken kişi Emir Üzüare. Şanlı pederimin yaşamına son veren oydu. Anladık canım, anladık ama Emir öldürmek öyle kolay iş mi sanıyorsun? 400 başı ister misin? Sana hemen bu sabah 4 kafir yüzbaşısı garantileyebiliriz. Hem bak, aslında 400 başı bir ordu komutanına karşılık tutulur. Oysa senin baban topu topu Tugay komutanıymış. Ben İzoare'yi arayıp bulacağım. Bağırsaklarını dışarı dökeceğim. Onu, başkasına değil, onu. Sen bu kafayla savaş yerine soluğu mapusta alacaksın aslanım. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Sana İzoare için güçlük çıkarıyorsak bir bildiğimiz var demektir. Ya imparatorumuzun el altından İzoare ile bir pazarlığı varsa? Ama iki görevliden o ana değin kafasını kağıtların arasına gömmüş duranı sevinçle yerinden doğruldu. Tamam tamam işte, hiçbir şey yapmana gerek yokmuş. Öc almanın falan yeri değil. Olivier'i geçen gün iki amcasını savaşta öldüler sanıp öclerini almıştı. Oysa amcaları bir masanın altında sızıp kalmışlarmış. Şimdi bizim elimizde fazladan iki amca intikamı var. Başımız dertte yani. Şimdi eğrisi doğrusuna geliyor. Bir amca intikamını bizim yarı baba intikamına eşdeğerli sayarız. Yani elimizde açık bir baba intikamı varmış demek. Rambaldo öfkesinden çıldıracaktı. Ah zavallı babacığım. Ne oluyorsun canım? Kalk borusu çalmıştı. Günün ilk ışığında ordugah silahlı adamlarla kaynaşıyordu. Rambaldo giderek düzenli mangalara ve birliklere dönüşen o kalabalığa karışmak isterdi. Ama o demir tokuşmaları ona böceklerin kanat çırpması ya da içi boş kabukların çıtırtısıymış gibi geliyordu. Savaşçıların birçoğu belden yukarı zırhlarını giymişlerdi. Demirden yan ve sırt parçalarının altından don paça bacaklar görünüyordu. Çünkü uyluklu, bacaklık ve dizlikler eğere tırmandıktan sonra giyilirdi. O çelikten gövdelerin altında bacaklar çekirge bacakları gibi incecik gözüküyordu. Konuşurken toz toparlak, gözsüz, başlarını kımıldatışları, zırhlara bürünmüş ellerini kollarını kımıldatışları çekirgeleri ya da karıncaları andırıyordu. Bütün o koşturmaca zaten neydi belirsiz bir böcek kaynaşmasına benziyordu. Aralarında Rambaldo'nun gözleri bir şey araştırdı. Agülülfo'nun apak zırhıyla karşılaşmayı umuyordu. O ortaya çıkarsa belki ordunun kalanı daha da bir somutlaşacaktı. Ya da belki karşılaştığı en sağlam varlık var olmayan şövalyeydi. Bir çam ağacının dibinde gördü onu. Yere oturmuş, ağaçtan düşen kozalakları düzgün bir plana uygun olarak dik üçgen biçimi çiziyordu. Şafağın o saatinde Agülülfo hep dikkat isteyen bir işle uğraşma gereğini duyardı. Bir şeyleri saymak, geometrik şekiller halinde düzenlemek, aritmetik sorunları çözmek gibi. O saat cisimlerin gece boyunca büründükleri gölge yoğunluğunu yitirip yavaş yavaş yeniden renklerini kazandıkları ama ışığın hafiften değmesi, usulca sarıp sarmalamasıyla bir belirsiz eşikten geçtikleri saatti. İnsanın yeryüzünün var olduğuna en az güvendiği saat. Agülülfo ise cisimleri karşısında hep kendi iradesinin gücüyle göğüslemesi gereken bir masif duvar gibi duyma gereksinimindeydi. Ancak böylelikle kendi kendisinin kuşku götürmeyen bilincini koruyabiliyordu. Çevresindeki dünya belirsizleştikçe, anlaşılmaz oldukça o da bu yumuşacık loşlukta boğulup gittiğini duyar, boşluğun içinden açık seçik bir düşünce, bir irade hareketi, bir niyet bulup çıkaramazdı. Kendini rahatsız duyardı. Öyle anlarda kendinden geçecek gibi olurdu sanki. Dağılıp gitmemek için kimi zaman pek büyük bir çaba harcaması gerekirdi. İşte o zaman saymaya başlardı. Yaprakları, taşları, mızrakları, kozalakları, eline ne geçerse onu. Ya da onları sıralar, kare ya da piramit biçiminde dizerdi. Bu tür titiz uğraşlarla dalınca rahatsızlığını yener, hoşnutsuzluğunu, tedirginliğini, bezginliğini alt eder, her zamanki zihinsel berraklığına ve güvenli tavırlarına yeniden kavuşurdu. Rambaldo onu böyle gördü. Dalgın ve hızlı hareketlerle kozalakları üçgen biçiminde yerleştiriyor, sonra üçgenin üç kenarı üzerinde kareler oluşturuyor, ardından dik kenarlardaki kozalakları toplayıp hipotenüstekilerle karşılaştırıyordu. Rambaldo burada her şeyin törelerle, törenlerle, kurallarla, formüllerle yürütüldüğünü anlıyordu. Ama ya bunun altında ne vardı? Oyunun tüm bu kurallarının dışında olduğunu bilmekten doğan anlatılmaz bir korku sarıyordu yüreğini. Ama sonra düşünüyordu. Kendisinin de ille babamın öcünü alacağım diye tutturması, gönlündeki bu savaşma, Carlo Magno'nun savaşçılarının arasına katılma ateşi de hiçliğe gömülüp kaybolmamak için bir töre değil miydi? Tıpkı Şövalye Agülülfo'nun öyle kozalakları koyup kaldırması gibi yani. Ve genç Rambaldo böylesine beklenmedik sorunların tedirginliğiyle bunalarak kendini yere attı. Hüngür hüngür ağlamaya koyuldu. Saçlarına bir şeyin konduğunu duydu. Bir eldi, demirden bir el ama hafif. Agilulfo yanı başına diz çökmüştü. ''Neyin var çocuğum, neden ağlıyorsun?'' Öteki insanoğullarındaki ruhsal çöküntü, bunalım ya da öfke nöbetleri Agilulfo'ya hemen kusursuz bir sükunet ve güven verirdi. Var olan kimselerin kapıldıkları sarsıntı ve bunalımlara karşı bağışık olduğunu duymak, ona başkalarına yukarıdan bakma ve koruyucu bir tavır takınma olanağını veriyordu. ''Bağışlayın,'' dedi Rambaldo. ''Yorgunluktan olmalı. Bütün gece gözümü kırpmadım. Şimdi de kendimi şaşırmış durumdayım. Bir dakikacık olsun uyuyabilsem ama gün ağardı artık. Ya siz böyle hiç uyumadan nasıl dayanıyorsunuz?'' ''Ben bir an bile uykuya dalsam kendimi şaşırırdım,'' dedi Agilulfo yavaşça. ''Daha doğrusu kendimi şaşırmam bile hepten kaybederdim. İşte bu yüzden günün ve gecenin her anını uyanık geçiriyorum. Kötü bir şey olmalı.'' ''Yo.'' Sesi yeniden kuru, güçlü bir ses olmuştu. ''Peki zırhınızı sırtınızdan hiç çıkarmaz mısınız?'' Beriki yine mırıldanır gibi söylendi. ''Sırtım diye bir şey yok ki. Çıkarmanın da giymenin de anlamı yok benim için.'' Rambaldo başını kaldırmış, o karanlıkta bir bakışın kıvılcımını görmek istermişçesine siperin yarıklarına bakıyordu. ''Peki nasıl oluyor bu? Ya başka türlüsü nasıl oluyor?'' Beyaz zırhın demirden eli hala delikanlının saçlarındaydı. Rambaldo başının üzerinde onun ağırlığını ancak fark ediyordu. Tıpkı bir cisim gibi kendisine ne avutucu ne sıkıcı hiçbir insan yakınlığının sıcaklığını aktarmıyordu. Delikanlı yine de içine gerilimli bir inada benzeyen bir duygunun yayıldığını duyuyordu. 3. Carlo Magno atının üzerinde Frank ordusunun başında ilerliyordu. Yaklaşma yürüyüşündeydiler. Aceleleri yoktu. Pek hızlı gitmiyorlardı. İmparatorun çevresinde yiğit şövalyeleri öbeklenmişler, sabırsız atlarını dizginliyorlardı. O sarsıntıda dirsek dirseğe vermiş giderken gümüşsü kalkanları bir balığın solungaçları gibi kalkıp iniyordu. Upuzun, üzeri pullarla kaplı bir balığa benziyordu ordu, yılan balığına. Köylüler, çobanlar, kasabalılar yol kıyısına üşüyorlardı. ''Carlo bu, Kral Carlo!'' Onu pek alışık olmadıkları tacından çok sakalından tanıyarak yerlere kadar eğiliyorlardı. Sonra hemen doğrulup savaşçıları seçmeye çalışıyorlardı. ''Bak şuradaki Orlando. Yok canım Oliviero.'' Bir tanesini bile çıkaramıyorlardı aslında. Ama hiç fark etmezdi. Çünkü nasıl olsa o da öteki de oradaydılar. İstediklerini görmüş olduklarına yemin etseler başları ağrımazdı. Topluca at koştururlarken Agilulfo ara sıra İleri doğru kısa bir koşu koparıyor, sonra durup ötekileri bekliyor, arkasına dönüp birliğin yanaşık düzen ilerleyip ilerlemediğine bakıyor ya da güneşe bakarak ufkun üzerindeki yüksekliğinden saatin kaç olduğunu hesaplamaya çalışıyordu.